Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, iyiyiz. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam, bizler de iyiyiz.
Allah daha iyisin inşallah.
Allah razı olsun. Hocam her zaman olduğu gibi dinleyicilerimizin sormuş olduğu, bizlerin ise derlemiş olduğu soruları soracağız. Sizlerin cevaplarını onların istifadesine sunacağız diyelim.
İnşallah.
Rabbim istifade edenlerden eylesin.
Amin. Allah razı olsun.
İlk sorumla başlıyorum hocam müsaadenizle.
Buyur.
Alternatif veya tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla tedavi olmak caiz midir?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği, emanet ettiği birçok nimet var.
Evet.
Bunlardan birisi de can, sağlık. Ki bu dinimizin biliyorsun darurat-ı hamse diye mutlaka korunması gereken 5 şey var. Onlardan birincisi din, ikincisi can. Yani mümin sağlıklı olması. Tabii bu hastalık olabilir, insanın başına gelebilir. Sağlıklı olması. Canını tehlikeye atmaması. Kötü alışkanlıklardan uzak kalması görevidir. Tabii beşer olarak insanlar hasta olur. Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Daha doğrusu tüm canlılar hasta olur. Peki hasta olduktan sonra Allah'ın takdiri buymuş, ne yapalım deyip yatmalı mı, oturmalı mı? Yoksa tedavi mi araştırılmalı? Tedavi araştırılmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu teşvik etmiş. Bir defa insanın Allah'a karşı olan görevlerini, yani ibadet dediğimiz veya topluma karşı olan görevlerini yapabilmesi için sağlıklı vücuda ihtiyacı var. Oruç sağlıkla tutulur. Sağlık yerinde olmayan oruç tutamaz. Hac sağlıkla yerine getirilir. Dolayısıyla madem ki hasta olmak da bizim için bu tabii bir şey, evet, takdiri ilahi olur bu. Dolayısıyla da tedavi olmamız lazım. Ki Peygamber Efendimiz de bunu teşvik etmiştir. Tedavi olmamızı. Hatta şu var. Tedavi olun. Ve tedavi olurken de iyi doktor seçin. Yani tedavi olurken de güvenilir doktorlara gitmemizi söylüyor. Ve kendi döneminde de tedavi yöntemleri var Peygamber Efendimiz. Tabii şimdiki gibi böyle eczacılık, tıp bu kadar değil. Ama geleneksel olarak insanların hastalıklarını tedavi ettikleri yöntemler var. Yöntemler var. Mesela onlardan birisi nedir? Hacamat.
Evet.
Yani kan aldırmak. Ki bu 15 senedir insanların, belki daha öncesi de var mutlaka. Yani İslam'dan önceki de var. İnsanlar bunu uyguluyor ve şu anda da kan aldırmanın yeri geldiği zaman ne kadar önemli olduğu tıbben de sabit. Veya bir dağlama varmış eskiden. Veya ne bileyim bazı bitkilerinden, hı hı, yoluyla tedavi olma. Bunlar hep uygulanan şeylerdir. Bazı alimler tedavi olmanın Cenab-ı Hakk'ın takdirine karşı olduğu gibi falan söyleyenler çıkmış belki, ama çok cılız bir şey. Çoğunluk ulema tedaviyi şey yapıyor, olunması gerektiğini söylüyor, hı hı, ve Peygamberimizin hadisleri de bu istikamette. Ha, şimdi ne ile tedavi olacağız? Faydası olan her şeyle. Bu faydası olan deyince tabii bir defa dinin yasak ettiği şeylerle tedavi olmaz. Mesela ashab döneminde tabii şarap yasağı geldi, hı hı, içki yasağı geldi. Ve oradaki insanlardan birisi şaraplarını dökmedi veya şarap ibadetti. Peygamber Efendimiz bunu haberdar olunca niye dedi sen bunu itlaf etmiyorsun? Ya Resulallah, bunu ben tedavi için tutuyorum. Allah bir derdin tedavisini haram kıldığı şeyde kılmamıştır. Haram ettiği şeyde kılmamıştır. Yani Allah şarabı haram kılmış ve dolayısıyla da bu kesinlikle tedavi için kullanılamaz. Tedavi etmez. Bu tedavi değil, derttir. Ha, bak ne yaptı şimdi? Helal maddelerle tedavi olmamızı istedi. O zaman biz bugün tabii modern tıp var. Geleneksel evet. tıp var. Bu geleneksel tıp da modern tıp tarafından kabul edilmiş durumda. Yani canım onlar ne anlar bu işten demiyorlar. Faydası olduğunu söylüyorlar. Şu bitkiler, şu otlar bilmem neler.
Evet.
Dolayısıyla bizim hastalığımıza çare olacaksa, vücudumuza zarar vermeyecekse, dinimizin haram kıldığı uyuşturucu, efendim sarhoş edici bir şey madde olmadıkça her türlü tıbbi tedbire başvurabiliriz. Bu hatta bu bizim görevimiz de olur. Hı. Ama yalnız şu önemli, rastgele insanların tavsiyesi değil, uzmanların tavsiyesiyle. O şey alternatif tıp elbette tedavide kullanılabilir.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam namaz sonrasında tesbihat yapmanın hükmü nedir diye bir soru var.
Sünnettir. Yani Peygamber Efendimiz bunu bize tavsiye etmiştir. Hı hı. Daha önceki programlarımızda da bu mutlaka sorulmuştur.
Geçti evet.
O yüzden şöyle bunun kaynağını da hatırlanmamızda fayda var. Ashab'tan bir tanesi. Ebu Zerr-i Gıfari.
Evet.
Daha çok ondan geliyor bu rivayet. Peygamberimize geliyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah diyor. Zenginler aldı gitti işi. İşi götürüyor. Ne nasıl? Onlar da aynen bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ama bizden farklı olarak zekat veriyorlar, sadaka veriyorlar. Daha çok sevap kazanıyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki ben sana bir şeyler söyleyeceğim. Bunu yaptığın zaman hiçbir kimse sana yetişemez. Hı. Nedir? Namazlardan sonra 33 defa Sübhanallah diyeceksin. 33 defa Elhamdülillah. 33 defa Allahu Ekber. Arkasından da la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadir diyeceksin. Ve seviniyor. Hı. Ve bunu söylemeye başlıyor. Ama dinimizde ilmi gizlemek yok.
Evet.
İlmi tebliğ görevidir bu aynı zamanda. Ki Resulullah Efendimiz bunu veda hutbesinde elâ hel bellâutu tebliğ ettim mi? Ve bir de olanlar olmayanlara bunları aktarsınlar diyor. Hı. Burada olanlar olmayanlara. Yani bizim şeyimiz, görevimiz ilmi, bilgiyi gizlemek değil, onu ifşa etmektir. Ebu Zerr-i Gıfari de şey yapıyor, bunu gizlemiyor, herkese anlatıyor.
Evet.
Bu sefer zenginler de şey yapıyor, tesbihatı yapmaya evet. başlıyor. Geliyor Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah yine aynı oldu.
Onlar da yapıyor.
Onlar da yapıyor. Bu diyor Cenab-ı Hakk'ın takdiri bu olacak diyor. Yani hı. Peygamberimizin bu tavsiyesiyle bu namazlardan sonraki tesbihat bizim ibadet hayatımıza girmiş Müslümanların ve sünnettir bu. Evet. Sevabı büyüktür.
Eyvallah. Hocam bir diğer sorumu söyle. Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir?
Şimdi cemaatle namaz kılmanın hükmü deyince üç tane görüş var. Bir farzdır diyenler var. İki vaciptir diyenler var. Üç sünnet-i müekkededir diyenler var. Peki bu görüş ayrılıkları neden kaynaklanıyor? Tabi Kur'an-ı Kerim'de cemaatle namaz kılın diye açık net bir ifade yok. Bu cemaatle ilgili hükümler Peygamber Efendimiz'in sünnetinden, hadislerinden, uygulamasından kaynaklanıyor. Bir defa Efendimiz kendisi son hastalığındaki belki bir iki vakit hariç sürekli namazlarını cemaatle kılmıştır. Hı. Cemaate imam olarak kıldırmıştır. Bu bir, bu fiili sünnettir. Öbür taraftan teşvikleri vardır. Ve tehditleri vardır. Teşvikler, yani cemaatle kıldığınız zaman ne kazanırsınız? Tehditler de cemaatle kılmadığınızda ne kaybedersiniz? Önce tehditler bahsedeyim. Buyuruyor ki bir hadisinde, bazen içimden öyle geliyor ki namaz kılmak için yerime birini bırakayım. İmamlık yapıyor ya kendisi. Hı hı. Yerime birini bırakayım. Yanıma birkaç tane genç alayım. Gidip dağdan odun toplayalım. Ve getirip o namaza gelmeyenlerin evlerini yakayım. Ha, şimdi burada bu bize cemaati kaçırmanız ne kadar mahrumiyet olduğunu, ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Ha, öbür taraftan cemaate gelmenin getirdiği sevabı da, bu çok herkes bilir bunu. Tek başına cemaatle kılınan bir namaz, tek başına kılınan bir namazdan 27 derece fazladır.
Evet.
Yani salatul cema'a eftal min salatil fezzi seb'an ve ışrine derecede.
27 derece fazladır.
Fazla. Peki ne demek 27 derece? Yani ben tek başına kıldığım zaman namazı bir sevap alacaksam, cemaatle kıldığımız zaman 27 sevap alacağım. Tek başına kıldığımda 10 alacaksam, cemaatle kıldığımda 270 alacağım. Bu demek.
Cemaatin bir sayı sınırı yok değil mi hocam?
Yok. Yani
İki kişi olduğu takdirde cemaattir. İki kişi de olsa
olabilir. İki kişi de. Bir de camiye gitmenin önemini bahsediyor.
Evet.
Bununla ilgili de bir mesela şöyle bir hadis var. La salate li caril mescid illa fil mescid. Yani camiye komşu olan namazı ancak camide olur. Bir de insan diyor güzelce abdest alıp camiye gitse attığı her adım için bir sevap, kaldırdığı her adım için bir günah silinir. Attığı her adım için bir sevap yazılır. Kaldırdığı her adım için bir günah silinir. Şimdi bütün bunlara bakıyor ulema ve bir kısmı diyor ki farzdır. Bak bu hadisler bunu söylüyor. Mesela bu daha çok bu zahirilerdedir. Efendim bazı alimler buna vacip diyor. Çünkü Peygamber Efendimizin bu konuda şeyleri var. Ağır ifadeler kullanmış camiye gelmeyenlere. Gelenler için önemli efendim şeylerde bulunmuş, müjdelerde bulunmuş. Bundan dolayı vacip diyor. Bazıları da sünnet-i müekkede diyor ki Hanefi mezhebinde sünnet-i müekkededir. Basit bir şey değildir yani. Evet. Mazereti olmayanın camiye cemaate gitmesi elbette gerekir.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Cemaatle namaz kılan kimsenin abdesti bozulursa ne yapmalıdır?
Şimdi cemaatten ise eğer, yani imam değil de cemaatten ise, abdestinin bozulduğuna işaret eden bir hareket yapar. Ki o genelde elini burnuna tutar.
Evet.
Tavsiye bu şekilde. Yani bu burnu kaladı, abdesti bozuldu.
Anlamına gelir.
Anlamına gelir. Ve oradan camiyi terk eder. Dışarı
evet,
çıkar.
Evet.
En yakın şadırvanda, o namaz kıldığı yere.
Evet.
En yakın şadırvanda abdestini alır.
Evet.
Ve geri döner. Eğer döndüğü zaman imam hala devam ediyorsa namaza, imama uyar ve imam selam verdikten sonra abdest alarak almak için gittiği aradaki kaçırdığı rekatleri kendisi tamamlar.
Tamamdır.
Ve böylece namazını kılar.
Eyvallah. Peki hocam imamın abdesti bozulduğunda
İmamın abdesti bozulduğunda yerine birini geçirir.
O arkasındakine Fatih diyorlar sanırım. Yani.
Ya o Fatih şöyle daha çok Kur'an-ı Kerim okurken imam hata evet. ederse onun önünü açan. Mesela bu daha çok hatiple teravih kılınan yerlerde
yapılır.
Bu olurdu. Yani imamın tam arkasında iyi sağlam bir hafız durur. İmam
şaşırdığı an
o şey hatırlatır.
Hatırlatır.
Fatih ona evet. derler. Evet. Ama orada arkada herhangi birisini çeker. En yakındı. Ardındaki en yakını öne doğru çeker. Tabii o çektiği kişinin de cemaate namaz kıldırabilecek durumda.
Durumda olması,
olması lazım. Bu yüzden eskiden imamın tam arkasını böyle birine bırakırlar.
En işte ne derler ona donanımlı olanla bırakırlar.
Yani cemaate namaz kıldırması sahih olan birisi.
Evet.
Şimdi de yapılan yerler var, yapan insanlar var ama bazıları çok sevap kazanacağım diye gidip tam imamın arkasıyla duruyor sünnette.
Evet.
Oraya da kıpırdamıyor bir daha.
Evet.
Bu yanlış bu.
Yanlış evet.
O imamın başında böyle bir abdest bozulma durumu olsa onu çekse ben yapamam diye çekilir kenara.
Evet evet evet.
Oraya namaz kıldırabilecek biri olması lazım. Evet. Yerine onu çeker ve kendisi caminin dışına çıkar. Yine en yakın şadırvanda abdestini alır ve geri döner. Döndüğü zaman o yerine bıraktığı imamın peşinde namaza devam eder.
Onun cemaati olur.
Onun peki. cemaati olur. Ve yine orada kaçırdığı evet. rekatlar varsa sonrasında telafi eder.
Peki yerine geçen imam hocam hocanın takıldığı yerden devam etmesi
tabii,
gerekiyor.
Ya, tabii. Yani kıraatta onun okuduğunun aynısını okuyacak değil mesela seslerde. Ama rekat olarak veya kolum olarak, işte kıyamdaysa kıyamda, rükudaysa rükuda.
Sesli bir namazda misal veriyorum, bozdu imam. Fatiha'nın yarısındaydı.
Evet.
Bozuldu, çıktı. Fatiha'yı baştan mı okuması gerekiyor, kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor?
Baştan okur.
Baştan okur. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Boş kalan yeri doldurmak için ön safa yürümek caiz midir?
Caizdir. Boş bırakmamak lazım. Çünkü Peygamber Efendimizin safları sık tutmayı, arada boşluk bırakmamayı tavsiye eder. Arada boşluk bırakırsanız orayı şeytan doldurur.
Hmm.
Yani bu belki de bir temsili bir ifadedir,
evet,
ama
evet.
Yani bu önemlidir. Dolayısıyla da öndeki boşluğu doldurmak için namazdayken yürünebilir.
Yürünebilir. Ya ön saftan bir yer boşaldı, arka saftaki onu dolduruyor.
Onu doldurur, arkadaki onu doldurur.
Onu doldurur, o şekilde doldurur. Tamamlarlar.
Bir de şu olay yaşanıyor, özellikle cumalarda filan. Sonradan geliyor camiye, efendim, ta öne geçmek için insan cemaati yara yara böyle gidenler var. Eğer ön taraflarda boşluk yoksa bu mekruhtur.
Hmm.
Yani bunu hatta şöyle, bu ifade cemaatin omuzlarına basa basa ileri gitmek şeklinde ifade edilir bu sünnette. Bu doğru değildir.
Doğru.
Ama ön taraflarda boşluk varsa ve o onun arkasındakiler orayı doldurmuyorsa, sonradan gelen kişi onların omuzundan basa basa tabiri caizse o boşluğa doğru yürüyebilir.
Onların hatası çünkü. Hocam bir diğer sorum. Arabada veya yolda giderken, telefondan veya radyodan Kur'an dinlerken secde ayeti geçerse secde yapmak gerekir mi? Bu secde sonraya bırakılabilir mi?
Evet, şimdi tabi secde ayetleri Kur'an-ı Kerim'de 14 tane var. Ve secde ayeti okunduğu zaman secdesini yapmak da vaciptir.
Evet.
Ama bu zamanla kayıtlı değildir. Zamanla kayıtlı değildir. Kerahet vakitlerinde dediğimiz, sabahleyin güneş doğarken, öğleyin güneş tepedeyken ve akşam güneş batarken secde yapılması mekruhtur.
Hmm.
Daha önceden okunmuş olan secde ayetini secdesini yapmak mekruhtur. Bunun dışındaki zamanlarda her an yapılabilir. Secde ayeti okuduğu zaman anında secde yapmak şart değildir. Ancak cemaatle namaz kılınıyorsa o zaman durum değişir. Ama kişi tek başına namaz kılıyor, hani burada anlattığı, veya Kur'an-ı Kerim dinliyor.
Evet.
Şimdi namazdayken secde, onu ayıralım.
Tamam.
Namazdayken secde ayeti okunmuşsa o namazın içindeyken o secdenin yapılması lazım.
Hmm. Namazın içerisindeyken yapılıyor.
Evet. Ama dışarıda, yani namaz dışında, bu soruda olduğu gibi arabada giderken dinlerse, o takdirde veya başka bir yerde, evinde de olsa dinlerken, okurken secde ayetinin secdesini anında yapmak şart değil. Daha sonra da yapabilir. Dolayısıyla bu kişi arabada, telefondan veya radyodan Kur'an-ı Kerim dinliyor. Secde ayeti okundu. Evine geldiği zaman o ayetin secdesini yapabilir.
Yapabilir. Bu şey zorunluluğu var mı hocam bunda, misal radyoda canlı veya işte bant yayından dinlen?
Şimdi şöyle, bu eskiden, yani bundan gramofon denilen bir alet vardı.
Hmm.
Bizim çocukluğumuzda köylerde vardı o.
Daha hoparlör falan yok.
Daha o radyo vardı belki de, pek tek tüptü.
Ha, anladım.
Bizden önceki nesillerde radyo da yok mesela diyelim. İnsanlar gramofon, yani plak.
Hmm.
O vardı.
Evet.
Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen rahmetli, onunla ilgili hükümler yazmış kitabına.
Hmm.
O Büyük İslamül Muhali isimli kitabına. Şu geçmiş bizim klasik kaynaklarımızda. Aksü seda, yani yankı.
Yankı.
Yankıdan secde ayeti duyulduğu zaman bu secde yapılmalı mı, yapılmamalı mı?
Hmm.
Yani mesela birisi Kur'an-ı Kerim okuyor, böyle kayalık bir yerde o okuduğu Kur'an-ı Kerim yankı yapıyor, sen de o yankıdan duyuyorsun.
Evet.
Secde ayeti. Bu durumda secde yapmak gerekir mi, gerekmez mi? Gerekmez demiş ulema. Bir de muallem kuş derler. Hani papağan.
Papağan tekrarı.
Hı. Yani papağan ne yapıyor? İnsanları taklit ediyor konuşurken.
Evet.
onu secde ayeti öğretilse ona, o okusa. Bundan dolayı secde yapmak gerekir mi, gerekmez mi? Bunlar konuşulmuş. Şimdi yankıdan ve bu hayvandan okuduğu zaman, onu dinlediğinde secde gerekmez demişler.
Gerekmez yani.
Şimdi buna istinaden radyodaki canlı yayın dediğimiz doğrudan,
evet,
dinlemeler de lazımdır denilmiş. Evet. Ama gramofondan, hani ben bahsettim ya.
Anladım.
Yani daha önce kayda geçirilmiş.
Bant yayın diyoruz.
Banttan. Ondan gerekir mi gerekmez mi? Yankıya benzeterek gerekmez denilmiş ama ihtiyaten yapmakta fayda var.
Fayda var denilmiş.
Zararı olmaz.
Eyvallah.
Bir de biraz içtihadi bir mesele olduğu için burada
yapsak daha iyi diyorsun.
İhtiyatlı olanı almak.
Evet.
Yani bunu ister radyodan olsun, ister başka bir kasetten olsun, ister telefondan, bunu dinleyen kişi secde yapması uygun olur.
Uygun olur. Eyvallah. Şeyi açmanızı isteyeceğim hocam. Cemaatleyken secdenin farkı ne oluyor diğer secdeden?
Şimdi
yani namaz içerisinde nasıl secde edebiliyoruz biz?
Ya burada namaz içerisinde biz kendi kendimize namaz kılarken okuyabiliriz veya cemaatle namaz kılarken imam okuyabilir.
Evet.
Şimdi eğer biz ister cemaatle olsun ister tek başımıza secde ayetini okuduktan sonra ikiden fazla ayet okumayacaksak, o takdirde normal rükûmuzu, secdemizi yaparız ve o aynı zamanda secde ayetinin secdesi yerine geçer.
Ama secde ayetinden sonra iki ayet okumayacağız.
İki ayetten fazla
okumayacağız. Fazla okumayacağız.
Mesela şimdi İhlas Alak suresi İkra.
Evet.
Orada son ayette secde var.
Evet.
Ve İkra suresini okuduğumuz zaman o son ayeti de okuyunca,
evet hocam,
secde yapmamıza gerek yok. Normal rükû secdeye devam ederiz. Ve şeyimiz
yerine gelmiş olur.
Buna karşı çıkanlar var. Yani bu içtihada karşı çıkanlar var. Nerede okunursa okunsun, ne zaman okunursa okunsun secde yapılması gerekir diyenler var ama onlar Hanefi mezhebinin dışında.
Dışında.
Şimdi eğer namazdayken secde ayetinden sonra üçten fazla, üç veya daha fazla ayet okunacaksa, o takdirde secde ayetini okur okumaz Allahu Ekber der. Secdeye kapanır.
Hı
hı. Orada bir defa
secde yapar.
Secde yapar. Tekrar ayağa kalkar ve kaldığı yerden devam eder.
Hı. Bu şekilde secde ayetini yapmış olur.
Yapmış olur. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela madem bu detaya girdik.
Evet.
Birisi namaz kılıyor. Bir başkası caminin içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyor sesli ve secde ayeti okuyor. Namaz kılan da onun okuduğu ayeti duyuyor. Onun secde yapmasına gerek yok. O namazdakinin. Tersi olursa, yani imam diyelim ki sesli secde ayeti okuyor. Daha önceden namazını kılmış olan birisi de bir kenarda oturuyor.
Duyuyor secde ayeti.
Duyuyor, o onun secde yapması.
Yapması gerekiyor. Anladım hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Sadece daha güzel görünmek amacıyla botoks veya dolgu yaptırmak dinen uygun mudur?
Şimdi Cenab-ı Hak insanı güzel bir şekilde yaratmış. Yani hem karakter olarak hem bünye olarak güzel yaratmış.
Evet.
Dolayısıyla da bu Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmek bir bakıma Allah'ın sanatını beğenmemek gibi telakki evet edilebilir. Yani Rabbim bana bu simayı münasip görmüş, güzel görmüş ve bu şekilde yaratmış. Benim bunu değiştirmeye kalkmam Allah'a karşı bir saygısızlıktır en azından.
Evet.
Bu şekilde düşünülüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın fıtratını, yarattığı fıtratı değiştirmememiz gerektiğine dair şeyler ve ayetler, hı hı, var. Bir de Peygamber Efendimiz'in bu konuda meşhur bir hadisi var. O çok kullanılır o hadisi. Allah saç uzayana, uzatana, saç uzattırana, dövme yapana, dövme yaptırana, kaş inceltene, kaş incelttirene, dişlerini törpületene, törpüleyene Allah lanet eder. Veya etsin. Bu şekilde.
Sahih bir hadistir değil mi?
Tabii bu meşhurdur bu. Tabi burada Peygamberimiz lanet etmez. Yani o işin kötülüğünü anlatmak için söylenen bir söz olsa gerek. Şimdi bu da kaş konusu tüm yüze teşmil ediliyor. Tabii insan bazen diyelim ki yüzünde estetik uygulamalar yaptırmak zorunda kalabilir.
Evet.
Bu nasıl olur? Trafik kazası geçirmiştir, bir kaza geçirmiştir. Efendim yüzü zarar görmüştür. Ve onun şey yapılmaz, yanık olmuştur.
Hı hı.
Ve bazı şeylerle, ameliyatlarla o yüzün şey yapılması, düzeltilmesi ve eski haline getirilmesi için ameliyatlar yapılır.
Evet.
Yani bu ne için? Tedavi için. Bu caizdir. Ama böyle bir mecburiyet yokken botoks veya benzeri bir yöntemlerle müdahale hoş karşılanmaz. Diyanet'in fetvaları da bu istikamette.
Bu yönde. Eyvallah hocam. Hocam, beyin ölümü gerçekleşen bir yakınımızın vasiyeti olmasa da organlarını bağışlayabilir miyiz?
Evet. Şimdi bu organ bağışı meselesi tabii zamanımızda uygulanıyor.
Evet.
İstenilen şeyde de değil. Yani istenilen ölçüde de değil.
Hı hı.
Mesela bu iki türlü organ alınabiliyor. Ya beyin ölümü gerçekleşenden alınıyor veya hayatta olandan alınıyor.
Evet.
Hayatta olanın birden çok organı var diyelim. Hı hı. Böbrek daha
böbreği.
Çok bu. Böbreğinden birisi alınıyor, ötekine naklediliyor. Ve her ikisi de normal hayatını sürdürüyor. Veya karaciğer nakli.
Evet.
Bunlar normal, sağlıklı ve hayatta olan insanlardan alınabiliyor. Bir de tek organımız var. Efendim veya çift olsa bile birisi beyin ölümü gerçekleşmiş. Onun organı bir başkasına
nakledilecek.
Bu olur mu, olmaz mı? Olursa hangi şartlarla olur? Tabii ilim adamları bu konuyu incelemişler ve kafa yormuşlar, sonuca varmışlar. Burada bir takım şartlar var organ naklinde. Mesela bir nedir? Organı verilen kişi eğer hayatta ise, canlı ise organ veren kişi, boner dediğimiz, hı hı. Hayatını sürdürecek bir konumda olması lazım. Yani o organı verdiği zaman kendi hayatının tehlikeye girmemesi lazım. Karşısına tedavi olma ihtimalinin yüksek olması lazım. Organ naklinden başka çarenin bulunmaması lazım. Organı veren kişi buna karşılık ücret almaması lazım. Yani satmaması lazım. Bir de rıza. Bu rıza kimdendir? Eğer kişi hayattayken kendisi böbreğini verecekse, karaciğerini verecekse kendi rızası. Eğer hayatından sonra ki bu beyin ölümü diyoruz, o zaman verilecekse ya vasiyet etmesi lazım.
Hı hı.
Eğer vasiyet etmemişse o takdirde onun birinci derecede yakınlarının rızasıyla alınabiliyor o.
Hı.
Eğer mesela şu da oluyor, bazen öyle oluyor ki tanınmıyor. Yani kim bu bilinemiyor. Hı. O zaman devletin kararıyla onun organı da alınabiliyor.
Alınabiliyor. Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geliyoruz. Son bir sorumuz var. Depresyon veya anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklar için ilaç kullanmak veya terapiye gitmek tevekküle aykırı bir davranış mıdır?
Hayır. Bir defa tevekkül şudur. Bütün tedbirleri alıp sonrasını Allah'a bırakmaktır. Hatta şu an çok meşhur olaydır ya, Peygamberimiz zamanında birisi geliyor. Peygamberimize ziyarete geliyor. Hayvanını dışarıda bırakıyor. Soruyor Peygamberimiz bir şekilde, yani bir şey öğretmek istiyor herhalde ki. Soruyor, hayvanını ne yaptın? Kime bıraktın? Allah'a bıraktım diyor dışarıda. Önce diyor kazığa bağla, ondan sonra Allah'a bırak. Yani burada ne yapıyor şimdi? Bize tevekkülün ne olduğunu öğretiyor. Yani bir sebebe bağlı olarak öğretiyor. Şimdi insan ister evini koruma, ister malını koruma, ister canını koruma, hangisi için olursa olsun alınması gereken tedbirleri alacak.
Evet.
Kapısını kilitleyecek. Penceresini örtecek. Hayvanını şey yapacak, bağlayacak.
Sağlam kazığa bağlayacak.
Heh. Arabasını kilitleyecek, anahtarını üzerinden alacak. Ondan sonra Allah'a bırakacak. Hastalıkla ilgiliyse tedavi yöntemlerine başvuracak. doktora gidecek, ilaç kullanacak. Hı hı. Ondan sonrasını Allah'a bırakacak.
Evet.
Şimdi bu şeye aykırı değil, tevekküle aykırı değil. Ona aykırı olan şey hiçbir tedbir almadan Allah ne takdir etse o olur demektir.
Kervan yolda düzülür.
Bu yok dinimizde bu.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim görüşünceye dek ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.